Ayrım 2.
İçlerindeki sıcaklık 800 dereceye çıkabilir. Hızları saatte 200 kilometreye ulaşan piroklastik akıntılar, yamaçlardan aşağı çığ gibi ilerleyerek yolları üzerindeki ekili toprakları, ağaçları ve yapıları yakıp kavurdukları gibi insanlar içinde büyük tehlike oluştururlar. Külden çok kızgın gaz içeren akıntılara piroklastik sel denir. Bunlar piroklastik akıntılardan daha da güçlüdür. Bir yanardağdan saatte 320 kilometreden yüksek hızlarda aşağı kayarlar. Milattan sonra 79 yılında İtalya'daki Vezüv yanardağının patlaması sırasında oluşan kızgın, zehirli gaz ve kül bulutları, Pompei ve Herculaneum kentlerinde çok sayıda insanın boğularak ölmesine yol açmıştı. Pompei'deki katılaşmış küllerin içinde kalan ve insan bedenlerinden arta kaldığı anlaşılan boşluklardan alınan alçı kalıplar, kurbanların çoğunun kendilerini kızgın gaz ve küllerden korumaya çalışırken öldüklerini gösteriyor. Volkanik çamur akıntıları. Birçok yüksek yanardağın doruğu karlar ve buzlarla kaplıdır. Böyle bir yanardağ şiddetli püskürdüğünde lahar adı verilen volkanik çamur oluşur. Eriyen kar ve buzlar, düşen küller ve piroklastlarla karışır. Yamaçlardaki akarsu yataklarından hızla akan laharlar, yollarının üzerindeki her şeyi kalın bir çamur tabakasıyla örter. 1985'te Kolombiya'daki Nevada del Ruiz yanardağının patlaması sonucunda oluşan bir lahar, Armora kentini çamura gömmüş ve 23 binden fazla insanın ölmesine yol açmıştı. Volkanik adalar. Bir yanardağ deniz tabanındaki bir yayılma sırtında, dalma batma bölgesinde ya da sıcak noktada oluştuğunda, su yüzeyine aşacak yüksekliğe erişmesi durumunda tepesi bir ada oluşturur. Yanardağlar deniz dibinde püskürdüklerinde üzerlerindeki suyun basıncı magmanın patlayarak çıkmasını engeller. Lavın soğuk suyla temas etmesiyle yüzeyi katılaşır ve bir kabuk oluşur. Ancak içi uzun bir süre sıvı durumunu ve sıcaklığını korur. Lav zamanla tümüyle katılaşarak yastık lavları adı verilen balona benzer kütleler oluşturur. Deniz dibindeki çoğu yanardağ püskürmelerinin sonucunda yastık lavları oluşur. Çok sayıda püskürme sonucunda oluşan katılaşmış yastık lav katmanları su altı yanardağlarının yamaçlarını oluşturur. Bu tür bir yanardağın yüksekliği denizin yüzeyine çok yaklaştığı zaman su basıncının etkisi hemen hemen tümüyle ortadan kalkar ve volkanik gazlar patlamalarla açığa çıkar. Yine aynı biçimde deniz dibindeki basıncın suyun kaynamasını engellemesine karşılık yüzeye yaklaştıkça basınç azaldığından yanardağdan çıkan kızgın lavlar deniz suyunun kaynamasına ve büyük buhar bulutlarının gökyüzüne yükselmesine neden olur. Yanardağın üst bölümünün deniz yüzeyinin üstünde kalacak yüksekliğe erişmesi durumunda volkanik bir ada oluşmaya başlar. Birbirini izleyen püskürmeler sonucunda yanardağ ağzının çevresinde biriken lav ve kül yığınları adanın giderek büyümesine yol açar. Ada yayları. Ada yayları olarak bilinen kıvrımlı ada zincirleri, deniz tabanının bir dalma batma bölgesi üzerinde bulunan bölümündeki çatlaklardan sızan magma tarafından oluşturulur. Bilim adamları, yay biçiminin nereden kaynaklandığı konusunda kesin bilgiye sahip olmasalar da bunun levha hareketleri ya da dünyanın küre biçiminde oluşu ile bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Japonya, Aleut Adaları ve Filipinler gibi ada yayları ateş çemberi adını taşıyan ve büyük okyanus çevresinde yer alan dalma batma ile ilişkili yanardağlardan oluşmuş çok büyük bir zincirin parçalarıdır. Bir adanın doğuşu. 1963 yılında İzlanda açıklarında avlanmakta olan balıkçılar denizden duman yükseldiğini gördüler ve bir teknenin yandığını düşündüler. Gerçekte gördükleri duman değil, deniz yüzeyinin hemen altında püskürmekte olan bir yanardağdan çıkan buhar ve küllerdi. Yanardağın tepesi yüzeye çıktıktan sonra lav ve küller ağzın çevresine yığılmaya başladı. Bu olayı izleyen 4 yıl içinde yanardağ aralıklı olarak püskürmeyi ve giderek yükselmeyi sürdürdü. Bunun sonucunda bir ada oluştu. Yeni adaya kuzey ülkelerinde ateş devi olarak bilinen Surt'tan esinlenerek Surtsey adı verildi. Yanardağ birkaç hafta boyunca deniz tabanından yüzeye doğru yükselmesini sürdürmüştü. Deniz yüzeyinden dumanlar yükselince balıkçılar tarafından fark edildi. Yanardağın tepesinin deniz yüzeyine erişmesiyle birlikte lav, kül ve kayalar şiddetli bir biçimde ağızdan püskürdü. Ada kademeli olarak büyümeye başladı. Yanardağ yeterince yükseldikten ve ağzı deniz yüzeyinin üstünde kaldıktan sonra lav püskürmeleri ve akıntıları birkaç ay daha sürdü ve sonunda ada bugünkü büyüklüğüne erişti. Sıcak nokta adaları. Hawaii adaları gibi levha sınırlarına uzak yerlerde ortaya çıkan volkanik adaların, yeryüzünün derinliklerindeki sıcak nokta adı verilen bölgelerin üzerinde oluştuğu düşünülüyor. Bilim adamlarına göre, sürekli hareket halinde olan levhalardan farklı olarak sıcak noktalar hep aynı yerdedir. Levhaların binlerce yıl süren hareketleri sonucunda volkanik bir adanın bulunduğu sıcak nokta üzerindeki yerinden uzaklaştırıldığı düşünülüyor. Bu durumda sıcak nokta ile bağlantısı kopan ve magma akımı kesilen yanardağ etkinliğini yitirmiş olur. Birkaç bin yılda levhanın sıcak noktanın üzerine gelen bölümünde yeni bir yanardağ oluşur. Bu sürecin milyonlarca yıl boyunca sürmesi sonucunda da bir adalar zinciri ortaya çıkar. Sıcak noktaların üzerinde oluşan yanardağlar adalar oluşturacak kadar yükselebilir. 5 milyon yıl önce bugünkü Hawaii adalarının yerinde belki de tek bir volkanik ada vardı. Günümüzde Hawaii adalar zinciri 5 büyük volkanik adadan oluşmaktadır. Bunların en eskisi Kauai'dir. Hawaii adalarının üzerinde bulunduğu levha her yıl yaklaşık olarak 10 cm hareket ediyor. Levhaların çok yavaş hareket etmesi nedeniyle bir adanın sıcak noktanın üzerinden uzaklaşması 1 milyon yıldan fazla sürmüş olabilir. Deniz dibinde bulunan Loiya adındaki bir yanardağında bir sıcak nokta üzerinde bulunduğu düşünülüyor. Hawaii halen bir sıcak noktanın üzerinde bulunuyor. Sıcak nokta teorisi doğruysa, Hawaii kıyısı yakınlarındaki Loihi adlı sualtı yanardağının zamanla büyümesi ve böylece Hawaii adalar zincirine yeni bir adanın eklenmesi olasıdır. Siyah kumlar. Yayılma sırtları ve sıcak noktaların üzerinde yer alan volkanik adaların kıyılarındaki kumlar siyah renkte olur. Bunun nedeni bu adaların bazalt lavından oluşmuş olmasıdır. Yanardağın yamacından aşağı akan bir lav akıntısı denizle temas eder etmez soğur. Bu ani sıcaklık değişimi, lavın büyük bir bölümünün kum tanecikleri büyüklüğünde parçalara ayrılmasına neden olur. Etkin, uyuyan ve sönmüş yanardağlar. Yanardağ bilimciler, volkanologlar, yanardağları sınıflandırırken en son ne zaman püskürdüklerini ve tekrar püskürme olasılıkları bulunup bulunmadığını göz önünde bulundururlar. Etkin, uyuyan ve sönmüş ifadeleri çok uzun yıllar boyunca yanardağların tanımlanmasında kullanıldı. Ancak yanardağ bilimciler son yıllarda etkin ve sönmüş ifadelerinin anlamlarını yeniden tanımladılar. Etkin yanardağlar. Kısa zaman öncesine kadar etkin ifadesi püskürmekte olan ya da yazılı tarih içinde püskürdüğüne ilişkin yazılı belgeler bulunan, yani birisinin bir püskürmeye tanık olup bunu ayrıntılı biçimde kağıda geçirmiş olması gerekir, yanardağları tanımlamada kullanılıyordu. Oysa yazılı tarihin kapsadığı süre, dünya üzerindeki çeşitli yerlerde büyük ölçüde değişkenlik gösterir. O nedenle bu sınıflandırma yöntemi yeterince bilimsel değildir. Örneğin, Hawaii'de en eski tarihsel belgeler yaklaşık olarak 200 yıl öncesine dayanır. Buna karşılık Avrupa'daki bazı belgeler 2000 yıldan daha uzun zaman öncesine dayanır. Günümüzde yanardağ bilimciler son 10 bin yıl içinde püskürdüğü bilinen bir yanardağın etkin olarak kabul edilmesi gerektiği kanısındalar. Milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağının püskürmesine tanık olan Romalı tarihçi Plinius bu olay ile ilgili gözlemlerini tüm ayrıntılarıyla kağıda geçirmişti. Plinius'un kayıtları bir yanardağ püskürmesine ilişkin olarak elimizde bulunan en eski belgelerdendir. Tarihçi Plinius tanık olduğu püskürme sırasında Vezüv'den yükselen dev duman bulutlarını ve Pompei ile Herculaneum kentlerini yok eden yoğun ve kızgın kül yağmurunu anlatmıştır. Yanardağ tanrıçası Pele. Hawaii'deki yanardağ püskürmelerini anlatan en eski yazılı belgelerin 200 yıldan daha geriye gitmemelerine karşılık çok daha eskilerden günümüze kadar gelen ve gerçek püskürmelere dayanma olasılığı bulunan çok sayıda efsane bilinmektedir. Bu efsanelerin büyük bir bölümü, güzelliği kadar öfkesinin şiddetiyle de tanınan yanardağ tanrıçası Pele'ye ilişkindir. Hawaii yerlileri, tanrıça Pele'nin sihirli değneği ile toprağa bir ateş çemberi çizdiğinde yanardağların püskürdüğüne, öfkelenip ayağını yere vurduğunda ise depremlerin olduğuna inanırlardı. Uyuyan yanardağlar. Uyuyan yanardağ ifadesi, bilim adamlarına göre herhangi bir etkinlik belirtisi göstermemesine karşılık, günün birinde yeniden püskürme olasılığı olan yanardağlar için kullanılır. Bunun yanı sıra günümüzde püskürmeyen ve güncelleştirilmiş etkinlik sınıfına giren yanardağlar da aynı biçimde tanımlanır. Bazı uyuyan yanardağlar, kükürt ve karbondioksit gibi volkanik gazlar çıkarır. Yanardağın içindeki magmanın zamanla soğuması sırasında oluşan bu gazlar, fümerol adı verilen küçük ağızlardan dışarı çıkar. Kükürt dioksit gibi volkanik gazlar zaman zaman fümerollerin çevresinde kristallerin oluşmasına yol açar. Sönmüş yanardağlar. Son 10 bin yıl içinde hiçbir etkinlik göstermemiş yanardağlar sönmüş olarak tanımlanır. Bunların yeniden etkin duruma gelme olasılığı yok gibidir. Ancak çok ender de olsa, sönmüş olarak nitelenen bir yanardağın püskürdüğü olur. Bu durumda sınıflandırılması değiştirilerek etkin gruba dahil edilir. Sönmüş olduğuna inanılan Meksika'daki El Chicón yanardağı, 1982 yılında beklenmedik biçimde tekrar püskürmüştü. Bu olaydan sonra El Chicón'u inceleyen bilim adamları elde ettikleri kanıtlara dayanarak yanardağın bir önceki püskürmesinin üzerinden yalnızca 1200 yıl gibi kısa bir sürenin geçmiş olabileceğini açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Shiprock, gemi kayası kayalığı sönmüş bir yanardağın kalıntısıdır. Rüzgar ve yağmurun aşındırıcı etkileri yanardağın yamaçlarını yok etmiş ve geriye yalnızca bacanın içinde katılaşmış olan magma kütlesi kalmıştır. İskoçya'daki Edinburgh Şatosu yaklaşık 340 milyon yıl önce etkin olan bir yanardağın kalıntıları üzerine kurulmuştur. Yanardağın yamaçları buz devri sırasında buzullar tarafından aşındırılarak yok edilmiştir. Fransa'nın Pöldedon bölgesinde sayıları 200'e aşan sönmüş yanardağlar vardır. Bu yanardağların son 2 milyon yıl içinde etkin oldukları düşünülen sıcak nokta yanardağları oldukları tahmin ediliyor. Püskürmelerin sıklığı. Bazı yanardağlarda püskürmelerin arasında oldukça düzenli aralıklar bulunur. Bilim adamları bu düzenliliğin nedenini henüz tam olarak saptamış değiller. Hawaii'deki Mauna Loa, Mauna Loa ve Kilauea, Kilauea yanardağları ortalama olarak her 2 ila 3 yılda bir püskürür. St. Helens yanardağı şimdiye kadar yaklaşık olarak 150 yılda bir püskürmüştür. Sicilya yakınlarındaki Stromboli yanardağı ise yüzlerce yıldan beri neredeyse aralıksız biçimde püskürüyor. Bu yanardağın ağzından aşağı yukarı her 15-30 dakikada bir lavlar çıkar. Bir söylentiye göre eski Yunanlı gemiciler yollarını Stromboli'nin tepesindeki bu hiç sönmeyen ateşe bakarak bulurlarmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında pilotların da zaman zaman aynı yöntemi başvurdukları biliniyor. Püskürmelerin tarihlendirilmesi. Yerbilimciler bir yanardağın geçmişteki püskürmelerini tarihlendirirken çeşitli kaya katmanlarından aldıkları örneklerden yararlanırlar. Çoğu zaman bir püskürme sırasında bitki, tohum ve çiçek tozu gibi organik maddeler lav ve küllerin içine karışır. Radyokarbon tarihlendirme adı verilen bir yöntemle volkanik kayaların içindeki organik maddelerin yaşı saptanır. Bu bilgiden yola çıkılarak geçmiş püskürmeler yaklaşık biçimde tarihlendirilir. Yerbilimciler çeşitli püskürmelerin türlerini de saptayabilirler. Örneğin, kül katmanlarının varlığı patlama türündeki bir püskürmenin gerçekleşmiş olduğunun göstergesidir. Volkanik kaya örnekleri bir püskürme sırasında oluşan farklı katmanları gösterir. Yerbilimciler bu katmanları inceleyerek püskürmenin tarihini saptarlar. Kızgın kayalar. Yanardağların bulunduğu bölgelerde yüzeye yakın yerlerdeki kaya katmanları magmanın yukarı doğru çıkışı sırasında aşırı biçimde ısınır. Bazı kayaların arasında yerin derinliklerine sızmış yağmur ya da deniz suyu vardır. Magmanın ısıttığı kayalar bu suların da ısınmasına neden olur. Su ince çatlaklardan ve mineral tanecikler arasındaki boşluklardan sızarak kayaların içine dolar. Sıcak su kaynakları. Volkanik bölgelerde yer altındaki kızgın kayaların etkisiyle ısınan suların yüzeye çıktıkları yerlere sıcak su kaynağı ya da termal kaynak denir. Sıcaklığı arttıkça yoğunluğu azalan su yükselmeye başlar ve kayaların içindeki çatlaklardan geçerek yeryüzüne çıkar. Su, kızgın kayaların arasından geçerken kimyasal tepkimeler meydana gelir. Bunun sonucunda hem suyun hem de kayaların içerdiği minerallerden bazılarının bileşimi değişir. Suya geçen minerallerin bir bölümü sıcak su kaynaklarının çevresinde birikerek katılaşır. Kızgın kayaların ısıttığı yeraltı suyu yeryüzüne sıcak su kaynağı olarak çıkar. Gayzerler. Gayzerler yerdeki açıklıklardan çıkarak gökyüzüne yükselen kaynar su ve buhar karışımı dev sıcak su fıskiyeleridir. Bunlar yüzeyin hemen altında ısınmış yeraltı suyunun bir kısmının küçük çatlaklar ve daha büyük boşluklardan oluşan bir ağız içinde sıkışıp kaldığı sıcak su kaynaklarında olur. Su sıkışıp kaldığı için çevredeki kayalar tarafından kaynayıp buharlaşana kadar ısıtılır. Buharın yarattığı basınç, suyun bulunduğu dar yerden çıkıp yükselmesine ve yüzeydeki bir noktadan dışarı fışkırmasına neden olur. Böylece oluşan gayzer, yer altındaki boşluklarda birikmiş olan kaynar su ve buhar tümüyle boşalana kadar fışkırmayı sürdürür. Gayzer püskürdükten sonra yeraltı suyu zamanla boşalan yerleri tekrar doldurur ve ısınma süreci yeniden başlar. Gayzerlerin püskürmeler arasında günler ya da haftalar geçebilir. Bu yeraltı suyunun boşlukları ne kadar hızlı doldurduğuna bağlıdır. Yeraltı suyu çatlak ve boşluklara dolar. Su çevredeki kızgın kayalar tarafından ısıtılır. Isınan su dar bir ağızla karşılaştığı için kolayca yüzeye çıkamaz. Su kaynamaya başladığında yüzeyin hemen altındaki boşluklarda basınç oluşur. Basıncın etkisiyle yukarı doğru çıkan su bir kubbe oluşturur. Boşluklardaki basınç çok arttığında kaynar su ve buhar dev bir fıskiye gibi püskürerek havaya yükselir. Yeraltı suyu boşlukları tekrar doldurur ve süreç yeniden başlar. Yeraltı su kaynakları. Bilim adamları kısa bir süre önce deniz diplerindeki yayılma sırtları boyunca sıcak su kaynaklarının varlığını keşfettiler. Bu sıcak su kaynaklarının çıktığı ağızlar hidrotermal ağızlar olarak bilinir. Kaynak suyunun sıcaklığı 350 derece civarındadır. Buna karşılık çevredeki suyun sıcaklığı yalnızca 2 derecedir. Karadaki sıcak su kaynakları gibi bunlar da kayaların içine sızan sulardan, bu durumda deniz suyundan oluşur. Soğuk deniz suyu küçük çatlaklardan deniz tabanına sızar. Derinlerdeki kızgın kayaların ısıttığı su yükselerek deniz dibindeki hidrotermal ağızlardan dışarı çıkar. Kara duman bacaları. Bazı hidrotermal ağızlar bulanık ve siyah renkte duman görünümünde su çıkardıkları için bunlara kara duman bacaları adı verilmiştir. Soğuk deniz suyu deniz tabanına sızdığında sudaki kimyasal maddeler buradaki kayalarla tepkimeye girer ve bunun sonucunda kayadaki minerallerin bir bölümü eriyerek suya karışır. Hidrotermal ağızdan çıkan sıcak su soğuk deniz suyu ile karışınca içerdiği bu mineral tanecikleri nedeniyle duman gibi ve koyu renkte görünür. Minerallerin bir bölümü zamanla ağzın çevresinde birikerek bacaya benzer bir yükselti oluşturur. Bu bacaların yüksekliği kimi zaman 6 metreyi bulur. Son zamanlarda deniz yüzeyinden 3000 metre derindeki kara duman bacalarının çevresinde yaşayan sıra dışı özelliklere sahip canlıların varlığı tespit edilmiştir. Sıcak suda eriyen mineraller suya koyu renkli duman görünümünü verirler. Kara duman bacalarının çevresinde yaşayan tüp solucanları ve midyeler hidrotermal ağızdan çıkan minerallerde bulunan bakterileri yerler. Volkanik kuş yuvaları. Volkanik Sulawesi adasında yaşayan Maleo adlı bir kuş türü kuluçkaya yatmak yerine yumurtalarını sıcak volkanik kumlara gömer. Yüzeye oldukça yakın olan magmanın kumun sıcaklığını 32 derece ile 38 derece arasında tuttuğu tahmin ediliyor. Maleolar yumurtalarını derinlikleri 1 metreye varan çukurlara bırakır ve üstlerini sıcak volkanik kumla örterler. Yumurtadan çıkan yavrular kendi başlarına kumu kazarak yüzeye çıkarlar. Jeotermal enerjinin kullanımı. Jeotermal enerji, volkanik kayalarda bulunan ısı enerjisidir. Bu enerji, binaları ısıtmak ve elektrik üretmek amaçlarıyla kullanılabilir. Sıcak yeraltı suları içeren kaya katmanlarının delinmesi ile yeryüzüne çıkartılan sudan elde edilen buhar, büyük elektrik santrallerindeki üreticileri çalıştırmak amacıyla kullanılır. Mühendisler doğal çatlakların bulunmadığı yerlerde de kızgın kayalardan yararlanabilmek için özel yöntemler geliştirmişlerdir. Kayalarda oluşturulan yapay çatlaklardan içeri pompalanan soğuk su gerekli sıcaklığa erişince yeryüzüne çıkartılarak elektrik üretiminde kullanılıyor. Tsunami. Deniz altında ya da karanın kıyıya yakın bir yerinde meydana gelen büyük bir yanardağ püskürmesinin veya depremin neden olduğu bir dizi dalgaya tsunami adı verilir. Tsunami dalgaları genellikle çok büyük olmamalarına karşın kıyılara yaklaşırken çok büyük olabiliyor ve çarptıkları yerlerde önemli ölçüde zarara yol açabiliyorlar. Tsunami sözcüğü Japonca'da liman dalgaları anlamını taşır. Bu dalgalara kimi zaman gelgit dalgaları da denilmesine karşın gerçekte bunların gelgit olayı ile ilgisi yoktur. Dev dalgalar. Bir deprem sırasında deniz tabanının fay düzlemi boyunca yükselmesi veya alçalması ya da bir yanardağın bir bölümünün püskürme sırasında kopup denize düşmesi tsunami dalgalarının oluşmasına yol açar. Kıyıya yakın bir yerde karada meydana gelen bir yanardağ püskürmesi veya depremde tsunami dalgalarına neden olabilir. Bu olayların tümünde tsunami dalgalarının deniz yüzeyindeki oluşumu, yer hareketlerinin deniz tabanında yol açtığı yükselme ya da alçalmadan kaynaklanır. Açık denizde bu dalgalar büyüklük bakımından normal dalgalardan farklı olmasalar da çok daha yüksek hızlarda yol alırlar. Oluştukları noktadan her yöne yayılan tsunami dalgaları saatte 800 kilometre gibi inanılmaz bir hıza erişebilirler. Açık denizde tsunami dalgaları küçük olmalarına karşın büyük bir hızla yol alırlar. Dalgalar sığ sulara ulaştıklarında yavaşlarlar ve bunun sonucunda boyları giderek yükselir. Deniz dibindeki bir deprem tabanın yükselmesi ya da alçalmasına neden olur. Deniz tabanındaki hareket aynı zamanda denizde de hareket oluşmasına yol açar. Bunun sonucunda küçük tsunami dalgaları oluşur. Tsunami dalgaları ilk oluştukları yerden büyük bir hızla her yöne yayılmaya başlar. Diğer dalgalar gibi bir tsunami dalgası da sığ sulara ulaştığı zaman hızını büyük ölçüde yitirir. Öte yandan normalin üstünde bir hızla yol aldığı için yavaşlaması yükselmesine neden olur ve böylece kıyıya dev bir dalga olarak çarpar. Bazı tsunami dalgalarının boyu 30-50 metreye erişebilir. Dalgaların yüksekliği kıyının biçimine ve kıyıdaki derinliğe bağlı olarak değişir. Her yanardağ püskürmesi veya deprem tsunami dalgalarının oluşmasına yol açmadığı gibi her tsunami de büyük zarara neden olacak kadar güçlü değildir. Krakatau. Endonezya'daki volkanik Krakatau adasını oluşturan yanardağ 1883 yılında görülmemiş bir şiddette püskürmüştü. Püskürmenin gücü adanın yaklaşık 20 kilometre küplük bir bölümünü yok etmiş ve 500 bin kilometre kare genişliğinde bir alanı küller altında bırakmıştı. Bunun sonucunda oluşan ve boyları 30 metreye aşan tsunami dalgaları çevredeki diğer adaları da etkilemiş ve kıyı köylerinde yaşayan 36 binden fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Okyanusları aşan dalgalar, büyük yanardağ püskürmeleri ya da depremler, okyanusları boydan boya aşabilen tsunami dalgaları yaratabilir. 1960 yılında Şili açıklarında meydana gelen bir depremin neden olduğu tsunami, Şili kıyıları boyunca büyük zarara yol açmakta kalmayıp, büyük okyanusta 15 saatte 12.500 kilometre yol alarak Hawaii adalarını vurmuş ve depremden 22 saat sonra da Japonya kıyılarını sular altında bırakmıştı. Tsunami uyarı sistemi. Tsunami dalgalarına en çok yanardağ püskürmelerinin ve depremlerin sık görüldüğü büyük okyanus çevresinde rastlanır. Bu bölgelerdeki depremlerin izlenmesi ve tsunami tehlikesi belirdiğinde bölge insanlarının uyarılması amacıyla Hawaii'de bir uluslararası tsunami uyarı merkezi kurulmuştur. Büyük bir deprem olduğunda Büyük Okyanus'un çevresinde yer alan çok sayıdaki gözlem istasyonu deprem merkezini saptar ve bu bilgiyi Hawaii'deki uyarı merkezine iletir. Depremin tsunami dalgalarına yol açma olasılığı bulunuyorsa Büyük Okyanus çevresindeki yerleşim yerleri uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması istenir. Kıyılarda kurulmuş olan gelgit istasyonları da tsunami dalgalarının gelişini izler. Olağanüstü durum planları. Tsunami dalgalarından en çok etkilenen bölgeler bir yanardağ püskürmesine veya depreme en yakın konumda bulunan kıyı bölgeleridir. Çünkü dalgaların hızı buralarda yaşayan insanların zamanında uyarılmasına olanak vermez. Tsunami oluşumunun önüne geçilemese de Büyük Okyanus kıyılarındaki çoğu yerleşim yerinde bir alarm durumunda insanların buraları kısa zamanda boşaltmasını öngören olağanüstü durum planları yapılmıştır. Örneğin 1964 yılında Alaska kıyılarına yakın bir yerde meydana gelen depremin yol açtığı tsunami bazı kıyı kasabalarını sular altında bırakmıştı. Tehlike haberi alındığında kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar güvenli bölgelere yerleştirilmişti. 1964'te Alaska'da meydana gelen bir deprem sonucunda oluşan tsunami dalgaları Kodiak Limanı'ndaki teknelerde ve binalarda büyük zarara yol açmıştı. Depremlerin ve yanardağ püskürmelerinin gözlenmesi. Yeryüzünde etkin durumdaki yanardağların eteklerinde ya da fay kuşaklarına yakın yerlerde yaşayan milyonlarca insan var. Depremler ve yanardağ püskürmeleri elbette ki önlenemez. Ancak bilim adamları bu olguların ne zaman ortaya çıkacağını önceden saptayabilmek amacıyla değişik gözlem yöntemleri geliştiriyorlar. Yüzey gözlemleri. Bir depremden ya da yanardağ püskürmesinden önce yerin düzeyi ya da biçiminde bazı değişimler olabilir. Bu değişimler fay çevresindeki kayalarda gerilme birikmesi ya da bir yanardağda yükselmekte olan magmanın magma odasına dolması nedeniyle oluşur. Yüzey hareketleri yerde meydana gelen en küçük değişimleri bile saptayabilen eğim ölçer ve benzeri çok duyarlı elektronik aygıtlar yardımıyla gözlenir. 1980'de St. Helens yanardağını gözlemleyen uzmanlar dağın bir yamacında yüzeyin kabarmakta olduğunu fark ettiler. Bu yer hareketinin kaydedilmesi için o noktaya duyarlı elektronik aygıtlar yerleştirildi. Bu aygıtlar yardımıyla yapılan gözlemler sonucunda kabarmanın her gün 1,5 metre arttığı ortaya kondu. Yanardağ bilimciler magmanın yanardağ içinde yükseldiğini düşündüler. Kabartının yüksekliği 90 metreye eriştiğinde yanardağ büyük bir patlamayla püskürdü. Dağın bir yanının büyük bir kısmı yok oldu ve çevre kalın bir kül tabakasının altında kaldı. Titreşen yanardağlar. Çoğu zaman bir yanardağın püskürmesinden günler ya da haftalar önce deprem ölçerler, volkanik titreşim olarak bilinen sürekli bir yer hareketini kaydederler. Aynı olgu püskürme sırasında da görülür. Bu titreşimlerin yanardağın içindeki magma ya da gazların yükselmesinden kaynaklandığı sanılıyor. Bazen de bir püskürmeden hemen önce volkanik depremler hissedilir. Magma yükselerek magma odasına dolduğunda odanın içindeki basınç artar. Bunun sonucunda magma odası çevresindeki kaya kütlelerinde gerilme olur. Gerilme arttıkça kaya kütlelerinde çatlaklar ve kırıklar, sonrasında da depremler oluşur. Bir yanardağda volkanik titreşimlerin ve depremlerin başlaması çok kısa zamanda bir püskürmenin olacağını gösterir. Lazerler. Yüzey gözlemlerinde kullanılan ve elektronik uzaklık ölçümü adı verilen yöntemde bir fay üzerinde ya da bir yanardağın yamacında yerin gösterdiği değişimlerin ölçülmesi için lazer ışınlarından yararlanılır. Bir lazer ışını bu ışınları yayan aygıt tarafından belli bir uzaklıktaki yansıtıcıya yönlendirilir. Buradan yansıyan ışının ne kadar yol aldığı küçük bir bilgisayar yardımıyla hesaplanır. Hesaplarda lazer ışınının ölçüm aygıtından çıkışı ile yansıtıcıya varışı arasında geçen süre esas alınır. Aygıt, 1 kilometrelik bir uzaklık içinde yer düzeyinde oluşan 1 milimetrelik bir değişimi bile saptayabilir. Lazer ışınları etkin fayların gözlenmesinde de kullanılır. Fay boyunca meydana gelen belli belirsiz yer hareketleri bu yolla saptanır. Elektronik uzaklık ölçerler yanardağın yamaçlarına geniş aralıklarla yerleştirilir. Lazer ışını bir yansıtıcıya gönderir. Cam prizmalardan oluşan yansıtıcı lazer ışınını kaynağına geri gönderir. Lazer ışınının yansıtıldığı uzaklık hesaplanır ve bütün değişimler not edilir. Uydu gözlemleri. Dünyanın çevresinde dolaşan uyduların ilettiği bilgiler yanardağ etkinliklerinin gözlenmesinde kullanılır. Yanardağın içindeki magmanın yükselmesine bağlı olarak yüzeyde ortaya çıkan ısı değişimleri bu yolla saptanır. Püsküren yanardağlardan çıkan kül bulutları ve gaz da uydular aracılığıyla izlenebilir. Uydulara yerleştirilen alıcılar yansıtılan ısı ve ışığın yoğunluğunu tespit eder. Bu bilgiler işlem merkezlerine iletilir ve buralarda yüzey fotoğraflarına dönüştürülür. Sismik boşluklar. Dünyayı kaplayan levhaların sürekli hareketi nedeniyle levha sınırlarındaki kaya katmanlarında gerilme olur. Gerilme boşaldığı zaman levha sınırının tümü aynı anda kaymaz. Tersine sınırın çeşitli bölümleri farklı zamanlarda kayar ve her seferinde bir miktar gerilme boşalması olur. Bilim adamları fay gözlemleri sonucunda deprem olasılığının en yüksek olduğu yerin bir fayın en uzun süre hareketsiz kalan bölümü olduğunu keşfettiler. Bu tür bölgelere sismik boşluk adı verilir. Bilim adamları sismik boşlukları belirleyerek fayların yakından incelenmesi gereken bölümlerini tespit edebiliyorlar. Hayvan uyarıları. Bazı depremlerden önce hayvanlar olağan dışı davranışlar gösterirler. Bu durum hayvanların deprem olacağını sezebildiklerini akla getiriyor. Bilim adamları hayvanların bir depremden önce kayalarda oluşan titreşimleri ya da elektriksel değişimleri algılayabildiklerini düşünüyorlar. Çin'in deprem olasılığı yüksek olan bölgelerinde yaşayan insanlardan hayvanlarda alışılmışın dışında davranışlar gördükleri zaman bu durumu uzmanlara bildirmeleri istenir. 1975 yılında Çin'in Hainheng H-A-I-C-H-E-N-G bölgesinde şiddetli bir deprem olmuştu. Depremden önce kış uykusunda olan yılanların havanın buz gibi soğuk olmasına karşın toprağın altından çıktıkları görülmüştü. Felaketlerin önlenmesi. Bazı depremler ve yanardağ püskürmeleri yalnızca birkaç dakika içinde bile büyük felaketlere yol açabilir. Bunların önlenmesi her ne kadar olanaksız olsa da etki ve zararlarının en aza indirgenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Lav akıntılarının yolunun değiştirilmesi. Volkanik külün içerdiği minerallerin toprağın verimini artırması nedeniyle birçok insan tehlikeyi göze alarak yanardağ eteklerinde yaşar. Yakın geçmişte meydana gelen bazı püskürmeler sırasında lav akıntılarının yolu üzerinde bulunan kasaba ve köyleri korumak amacıyla bazı girişimlerde bulunuldu. 1992 yılında Etna yanardağı püskürdüğü zaman lavların Zafferana köyüne doğru ilerlemesi üzerine akıntının durdurulması için değişik yöntemler denendi. Lavın parçalanması amacıyla patlayıcılar kullanıldı ve yolunun üzerine kayalardan barikat yapıldı. Sonunda helikopterlerle taşınan beton bloklarla akıntının yolu değiştirildi. Etna'nın püskürmesi sırasında lav akıntısının katılaşmış lav katmanının altındaki doğal bir kanaldan geçerek ilerlediği görüldü. Lava ulaşabilmek amacıyla patlayıcılar kullanılarak katılaşmış lavda bir delik açıldı. Helikopterlerden bırakılan beton blokların kanalı tıkamasıyla akıntının yolu değiştirildi. Depreme dayanıklı binalar. Etkin fay kuşakları üzerinde bulunan kentlerin büyük bir bölümünde geçerli olan özel yasalar, yeni yapılan binalarda deprem sırasında çökmeyi önleyecek yapım yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar bina maketleri ve yapı malzemeleri depreme dayanıklılık açısından denenmekteyse de mimarlar tasarımlarının başarılı olup olmadığını ancak gerçek bir deprem sırasında görebilirler. Örneğin bazı binaların temeli titreşimleri soğuracak ve sallantının etkilerini azaltacak biçimde yapılmaktadır. Bazı binaların ise yer sarsıntıları sırasında devrilmeden sallanmalarını sağlayacak biçimde özel olarak tasarlanmış çelik iskeletleri bulunmaktadır. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni binaların tamamı depreme dayanıklı biçimde yapılmaktadır. Tokyo'daki yeni belediye sarayı şiddetli yer sarsıntılarından etkilenmeyecek biçimde tasarlandı. Kalın beton duvarların içine gizlenmiş olan dev bir çelik iskelet kuleleri güçlendirmekte ve her katı desteklemektedir. Tehlike haritaları. Bilim adamları etkin bir yanardağın çevresinin olası bir püskürmeden nasıl etkileneceğini önceden kestirebilmek amacıyla tehlike haritası adı verilen özel haritalar hazırlarlar. Bu haritalar püskürme sırasında ortaya çıkabilecek lav akıntısı ya da çamur akıntısı gibi tehlikelerden etkilenebilecek bölgeleri gösterir. Bir yanardağda püskürme belirtileri görüldüğü zaman tehlike bölgelerinde yaşayan insanların buraları boşaltmaları sağlanır. Sözlük. AA. Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü. Adayaylar. İki levhanın birbirine yaklaştığı levha sınırının yakınında ortaya çıkan bir dizi volkanik ada. Ağız. Mağma, volkanik gazlar ya da buharın yüzeye çıktığı yeryüzündeki açıklık. Artçı şoklar, şiddetli bir depremden sonra yer altındaki kayaların yerlerine yerleşmelerinin yol açtığı hafif sallantı ve titreşimler. Astronosfer, ateş küre, mantonun içinde yer alan bir katman, kısmen ergimiş kayalardan oluştuğu tahmin ediliyor. Bazalt, lavın soğuması sonucunda oluşan koyu renkli volkanik kayaç türü. Çekirdek, dünyanın merkezidir, mantonun altında kalır. Ergimiş durumdaki dış çekirdek ve katı maddelerden oluştuğu sanılan iç çekirdek olarak ikiye ayrılır. Dalma batma bölgesi. Bir levhanın diğerinin altına daldığı levha sınırı. Deniz tabanı yayılması. Bir okyanusun altındaki levhaların birbirinden uzaklaşması sonucu mağmanın yükselerek yayılma sırtında yeni okyanus tabanı oluşturduğu süreç. Deprem merkezi. Yeryüzünde deprem odağının tam üstünde bulunan nokta, deprem odağı, fay üzerinde depreme neden olan kırılmanın meydana geldiği nokta, fay, kaya katmanlarındaki hareket sonucu meydana gelen çatlak ya da kırık, fay atımı, faylar boyunca oluşan ancak depreme yol açmayan yavaş yer hareketi, fümerol, volkanik gazların dışarı çıktığı küçük açıklık, gayzer, yer altındaki suyun kızgın kayalar tarafından ısıtılması sonucunda yeryüzüne su ve gazlardan oluşan bir fıskiye biçiminde püskürmesi. Hidrotermal ağız, genellikle yayılma sırtlarında bulunan minerallerce çok zengin sıcak suların soğuk deniz suyuna karıştığı açıklıklardır. Jeotermal enerji, yer altından elde edilen ısı enerjisi, bazı durumlarda elektrik üretiminde kullanılır. Krater, bazı yanardağların ağızlarını çevreleyen derin çukur. Lahar, volkanik çamur seli. Bir yanardağ püskürmesi sonucunda yamaçlardan aşağı akan volkanik kül. Kayalar, erimiş buz ve kardan oluşan karışım. Lav, yeryüzüne çıktıktan sonra mağmaya verilen ad. Lav akıntısı. Bazı püskürmeler sırasında yanardağın ağzından çıkıp yamaçlardan akan ergimiş durumdaki kayalardan oluşan akıntı. Lav fıskiyesi, yer kabuğunun içinde biriken gazların neden olduğu basıncın etkisiyle yanardağ ağzından havaya fışkıran akışkan lav. Levha, dünyanın yüzeyini bir yapboz biçiminde saran büyük litosfer parçalarının her biri. Levha tektoniği, levhaların astronosfer üzerindeki hareketi sonucunda kıtaların ve okyanusların yer, boyut ve biçimlerinin değişmesine yol açan süreçlerin tümü. Levha sınırı ya da kenarı. Levhanın kenarı. Çoğu yanardağ püskürmeleri ve depremler bu bölgelerde olur. Litosfer, taş küre. Yer kabuğu ve mantonun üst bölümünden oluşan katı durumundaki katman. Litosfer, levha denilen çok büyük parçalardan oluşmaktadır. Mağma. Yer kürenin içinde ergümüş durumda bulunan kayalar. Mağmanın büyük bir bölümü erimiş ağdaki mineraller, gazlar ve sudan oluşur. Mağma odası. Bir yanardağın altında mağmanın biriktiği yer. Manto. Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan ve alt manto, astronosfer ile litosferin bir bölümünü kapsayan en kalın katman. Mersel ölçeği. bir deprem sırasında oluşan yer sarsıntılarının şiddet ve sayısını belirtmekte kullanılan ve çoğunlukla görgü tanıklarının anlattıklarına dayanan ölçek. Mineral, belli bir kimyasal bileşimi bulunan ne hayvan ne de bitki kökenli olan doğal madde. Mineral tanecikleri birleşerek kayaları oluşturur. Okyanus hendekleri, iki levhanın çarpışması sırasında birinin diğerinin altına daldığı levha sınırında ortaya çıkan çok derin denizaltı vadisi. Pahoyhoy, pürüzsüz ya da hafif kıvrımlı yüzeye sahip lav akıntısı oluşturan lav türü. Piroklastik akıntı, püsküren bir yanardağın yamaçlarından hızla aşağı akan ve çok yüksek sıcaklıkta gaz ve volkanik küllerden oluşan bulut. Piroklastlar, şiddetli bir yanardağ püskürmesi sırasında yanardağdan fırlayan lav, volkanik kül ve kaya parçaları. Richter ölçeği, bir depremin büyüklüğünü ya da açığa çıkan enerjiyi ölçmede kullanılan ölçek. Sıcak nokta, mantodan geçerek yer kabuğunda yanardağların oluşmasına yol açan ısı akımlarının bulunduğu bölgeler. Sıcak su kaynağı, yer altındaki kızgın kayalar tarafından ısıtılan suların yeryüzüne, karada ya da deniz dibinde çıktığı nokta. Sıvılaşma, depremin yarattığı şok dalgalarının ıslak kum, çamur ve tortulları sallaması sonucu bunların dapı olmasına yol açan süreç. Sismik dalgalar, deprem odağından çıkarak dünyanın derinliklerinde her yana dağılan şok dalgaları, tortullar, rüzgar, su ve buzulların çökerttiği katılaşmış tortul birikimi. Tsunami, deniz dibinde ya da denize yakın bir yerde meydana gelen şiddetli bir depremin ya da yanardağ püskürmesinin neden olduğu bir dizi büyük dalga. Volkanik kül, patlama biçimindeki püskürmeler sırasında oluşan çok küçük kaya ve lav parçacıkları. Yastık lav, yastık biçiminde katılaşan lav. Bu biçimler kızgın lavın denize akıp çok kısa zamanda katılaşması sonucunda oluşur. Yayılma sırtı, deniz tabanı yayılması sırasında birbirinden uzaklaşmakta olan levhaların sınırındaki okyanus tabanında oluşan volkanik sıra dağlar. Yeraltı suyu, kayaların içindeki ince çatlak ve boşluklardan geçerek yer altında biriken yağmur ya da deniz suyu. Yer kabuğu, dünyanın katı durumdaki en üst katmanı. Kitabın sonu.